Biz Tanrı'nın sözüne bakacağız beraber ve İstantakya diğer bir vaaz serimiz oluyor bu arada. Yani Antakya'daki kiliseyi çalışıyoruz. Çünkü orada şu formül etkindi. Yani bir sonraki slide'a geçelim bakalım. Bir sonraki. Tamam. Küresel kent artı kaynak kilise eşittir bölgesel etki. Ve dedi ki Antakya küresel bir kentti. Kozmopolit, uluslararası zengin ve oradaki kilise çok etkindi ve oradan bayağı bir etki oldu. Aynı şekilde biz de 21. yüzyılında küresel bir kente yaşıyoruz değil mi? İstanbul'da kozmopolit, zengin, öyledir. Tamam ve biz de böyle bir kilise olalım ki biz de bölgesel bir etki yaratalım. O zaman o kiliseyi çalışıyoruz. Onlardan bir öğrenmek istiyoruz. Ve bugün sadece bir ayet üzerine çalışmamızı istiyorum. Bu ayet Elçiler 11:26. Elçiler 11:26'da şöyle diyor. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Wow. Yani Grekçe olarak Hristiyanlar. Mesihçilere, yani bu halka ilk kez Antakya'da Hristiyanlar adı verildi. Nasıl oldu peki? Ve bir Mesihçi nedir? Biz neyiz? Biz kimiz? Burada ne yapıyoruz? Bir Hristiyan nedir? Ve aslında orada geçen hafta gördüğümüz gibi, yani farklı farklı insanlarla konuşmaya başladılar. Yani kendi rahat alanlarından çıkıp da normalde konuşmadıkları insanlarla konuşmaya başladılar. Müjdeyi duyurmaya başladılar. O zaman artık sadece bir ırktan ibaret değildiler. Ve oldum olası din ırkla iç içeydi. Yani Greklerin kendi tanrıları vardı. Romalıların kendi tanrıları vardı. Yahudilerin kendi tanrıları vardı. Her ırk için birer tanrı yani. Birer din. Ama şimdi burada Yahudiler var, Grekler var, Romalılar var. Hep beraber ve aynı tanrıya tapınıyorlar. Aynı dine mensupler. O zaman bu tamamen yeni bir kavram. Yepyeni bir kavram. Ve oradaki insanlar buna baktıkları zaman çözemediler. Bu ne diye? Bu bir hareket mi? Bu bir bereket mi? Bu bir millet mi? Bu bir illet mi? Diye çözemediler. Değil mi? Bu ne diye? O zaman ağızdan ağza bir lakap dolaşmaya başladı. Şu Mesihçiler var ya. Ve o şekilde aslında bir lakap olarak bu Hristiyan kelimesi, bu Mesihçi kelimesi ortaya çıkmış oldu. İlginç, Antakya'da, yani bizim burada. Peki biz de Mesihçiyiz. O zaman neyiz acaba? Kimilerine göre bir milletiz, kimilerine göre bir illetiz, neyiz acaba? Ve her milletin kimliğini açıklayan kendi hikayeleri var. Yani biz buradan geldik. Şöyle bir halkız, şu özelliklerimiz var diye. Acaba bizim nedir? Bizim hikayemiz nedir? Bizim kimliğimizi açıklayan nedir? Nedir bir Hristiyan? Şimdi Hristiyanlıktan bahsettiğimde, kiliseden bahsettiğimde yandaki kişiye bakın. O kişiden bahsediyorum. Tamam mı? Nedir o kişi? Biz küçükken, ben küçükken, belki siz değildi. Yani bir anlamadığım bir şey olunca onu çözmek için ne yapardım? Ağzıma koyardım. Tadından bilirim ya. Bu iğrenç bir şey. Ağzıma koymamak gerekiyor. O zaman ama acaba yani yandaki kişiyle onu nasıl çözecek? Yani nedir? Onun değerleri nedir? Ağzına almayacaksınız. Nasıl çözeceğiz peki? Nasıl anlayacağız? Ve bugün şuna bakmamızı istiyorum. Yani çünkü Hristiyanlar, Mesihçiler hayatlarını Mesih'le endeksler. Onun için varız. Yani o günlerde Hristiyani gibi kelimeler kullanılmaktaydı. Mesela Erodiani, Kral Herodes'i destekleyen bir parti vardı. Tamam mı? Bu adam var, kral olmak istiyor. Hepimiz onu destekliyoruz. Onun kral olmasını istiyoruz. Biz onun siyasi partiyiz. Ve onlara Herodius dediler. Yani Hristiyanus kelimesi gibi. Tamam mı? Onu destekliyoruz. O Sezar onu kral atayınca bütün bu insanlar mutlu oldular. Vay, bizim adamımız oldu. Tamam mı? O reddedilip sürgüne gönderilince herkes mutsuz oldu. Yani hayatlarını ona endekslediler. Tamam mı? Ve bazı insanlar farklı farklı şeylere hayatlarını endeksler. Mesela kimimiz siyaseti çok yakından izliyor. Değil mi? Sürekli okuyoruz, sürekli takip ediyoruz. Ve bizim partimiz yani seçilince wow, çok mutluyuz. Bereket, hatırladınız mı? Bizim partimiz işte seçilmeyince hepimiz mutsuz oluyoruz. Ve işte bazılarımız hayatlarımızı siyasetle endeksler. Kimimiz haberleri sürekli okuyor, sürekli takip ediyoruz. Artık Twitter'dan yani her iki dakikada bir haberi benim telefona geliyor, bir ses yapıyor, bir bakıyorum sürekli, değil mi? Ve bu da aslında iyi bir şey mi sizce, kötü bir şey mi sizce? Sürekli haberleri takip edebilmek. Ne düşünüyorsunuz? Depresyona girersin. Neden? Çünkü iyi bir haber yok. Aslında haber iyiyse yazılmıyor. Yazılırsa basılmıyor. Çünkü iyi haber gazete satıramaz ki. Değil mi? O zaman sürekli kötü şeyler bize geliyor. Biz bunalıma giriyoruz. Yani depresyonla beraber ya da korku ruhu yüreklerimize girer. O da iyi bir şey değil. Ve aslında burada sürpriz olmasın. Zaten kutsal yazılar da şöyle diyor. Kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Ya bu beklediğimiz bir şey olacak. Dünya kötü, tamam anladık. Ama sürekli okumak gerekiyor mu acaba? Kimimiz sürekli ekonomiyi izliyor? Hayatlarımız aslında ekonomiyle endeksler. Değil mi? Çünkü borsanın inişleriyle çıkışlarıyla yüreklerimiz de iniyor ve çıkıyor. Ve sürekli takip ediyoruz. Ve aslında kapitalizmin bize getirdiği en büyük yalan budur zaten. Yani mutluluğunuz ekonomiye bağlıdır. Değil mi? Acaba doğru mudur? Zengin olup da mutsuz olmak mümkün değil midir? Fakir olup da mutlu olmak imkansız mıdır? Yani hiç Türk filmini izlemediniz mi? Kimimiz hayatı çocuklarıyla endekslenmiştir. Yani bu hafta okullar başlayacak. Bazı anneler sürekli kapıda duracak. Değil mi? Acaba çocuğu mutlu mu, ağlıyor mu diye. Ve sürekli yani aşırı bir derecede düşkün. Yani mutluluğum, çocukluğum, çocukların mutluluğuna bağlıdır bazen. Peki ya sen hayatını neyle endeksliyorsun? Mutluluğun neye bağlı aslında? Ve hayatlarımız Mesih'le endekslenmiş lafı ne demek o zaman? Yani ne demek? Mutluluğunuz bir inişle çıkışla endekslenecekse Mesih'in ölümüyle dirilişiyle endekslenmiş olsun. Yani Mesih çarmıha gerilip can verdi mi? O gerçek bizi alçaltır. Çünkü o hale getiren benim günahımdır. Değil mi? O zaman gurur yok Hristiyanlıkta. Çünkü Mesih'i çarmıha koyduran benim günahlarımdır. O zaman herkesten daha alçak gönüllü olmalıyım çarmıhın önünde. Çünkü benim günahım olmasaydı çarmıh olaydı, olmazdı. O zaman çarmıh önünde alçaldık. Mesih üçüncü günde ölümden dirildi mi? Ölümü, iblisi ve günahı yendi mi? Bizler o zaman da yürekliyiz, cesuruz, dimdik dururuz, asker gibi. Bizler de mutluyuz. O zaman ne oluyor? Hristiyanlar aslında dünyanın en alçak gönüllü insanlar olmalı ve dünyanın en dimdik duran cesur insanlar olmalı. Aynı zamanda. Onu yapabilir misiniz? Aynı zamanda alçak gönüllü ve cesur. Ve Rab de kendiliğinden emin. Çünkü ikisi geçerli bizim için. Çünkü hayal edemeyeceğin kadar kötü durumdaydın. Ve şimdi hayal bile edemeyeceğin kadar çok sevilmişsin. İkisi aynı zamanda geçerlidir. Şam'a baktığımızda. O zaman hayatlarımız Mesih'le endekslenmiştir. İkinci olarak Mesihçiler Mesih'e aittir. Yani bu Mesihçi kelimesi aslında Mesih'in ya da Mesih'ten ya da Mesih'e ait anlamına geliyor. Ona aitiz. Onu hiç düşündünüz mü acaba? Yani bir iki ayet. Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız diyor Korintliler'de. Ya da Petrus. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yadsıyarak gizlice yıkıcı öğretiler sokacaklar. Yani kendilerini satın alan efendiyi bile. Biz ona aitiz. Çünkü bizi bir bedel karşılığını satın aldık. Ve buradaki mecaz kölelikten türenir. Bunu göstereyim size. Sana ihtiyacım var. Çünkü önde oturdun ya. Ya keşke arkada otursaydın. Ya tamam okey. Bak bu adam bir köle. Elleri bağlı. Tamam mı? Mecaz yani bu Romalı kulturundan gelen bir şeydir. Tamam mı? Şimdi bu adamı aslında kim özgürleştirebilir? En yakın akrabanın bir sorumluluğu vardı. Tamam mı? En yakın akrabası aslında parası varsa belli bir fidye ödeyerek, belli bir bedel ödeyerek bu adamı özgürleştirebilir. Fakat olay orada bitmiyor. Ve onun devamını da var ve onu göreceğiz. Ama biz de günaha köleydik. Ve aslında ne demek? Demek ki günah şunu yap dediğinde biz yaptık. Şöyle düşün dediğinde şöyle düşündük. Neden? Çünkü aslında köleydik. Yani sen kendini günahtan kurtarabilir misin acaba? İmkansız. Ellerimiz bağlı, kollarımız bağlı. O zaman günah şunu yapsana güzel bir şekilde. Yaparız yani, tamam mı? Ve bizim durumumuz buyduk Mesih'e gelmeden önce. Fakat İsa Mesih çarmıhta kendi canını bizim canlarımız için verdi. Kendi hayatını bizim fidyemiz olarak verdi ki biz özgür olalım diye. Ve çarmıhta Mesih bu kölelikten bizi kurtardı. Fakat olay orada bitmiyor. O zaman özgürsün, affedildin. Wow, süper, hamdolsun. Ama Hristiyan kurtuluş kavramı afla bitmez. Afla başlar ama dahası var. Ya oturma çünkü orada bitmez. Seni çalıştıracağız bugün. O günlerde Roma kulturunda köleyi özgürleştiren kişinin o köleye karşı bir sorumluluğu vardı artık. Yani ben onu özgürleştirdim mi? Artık ona bakmalıyım bir şekilde. Onu himayeme alacağım. Bazen kendi ev halkı arasında bile bulunduğu adamı. Tamam mı? İşte sen artık benim evime gel. Benimle yaşayacaksın. Eğer bir eğitim gerekirse ben ödeyeceğim. Eğer yeni bir iş kurulacaksa ben ödeyeceğim. Çünkü artık ben senden sorumluyum. Yoksa tamam, adamı özgürleştirdin mi? Ne olacak? Kendi eski özüne dönecek muhtemelen, değil mi? Ve aslında bir ayet var. Çok sevdiğim bir ayet kutsal yazılarda. Ahmaklığını tekrarlayan akılsız, kusmuna dönen köpek gibidir. Oo, ne demek? Köpek burada kustu. Şimdi devam ettiği hayatla ama köpekler bir garip ya. Dönüyor. Bundan da beslemeyi seviyor. Köpekler neden bilmiyorum ama yaparlar. Ama diyor ki bir köle özgürleştikten sonra belki eski alışkanlıklarına dönebilir. Ve aynı şekilde sen günah işledin mi? Sonra Tanrı'ya geldin ve af aldın mı? Af oldun mu? Yani seni eski hayatına dönmene ne engelebilir ki? Ve normalde günah işliyoruz, geliyoruz, affoluyoruz. Sonra tekrar aynı günahlara dönüyoruz. Ama burada diyor ki hayır, İsa bizi kendi ev halkının arasında bulunduruyor. Bizi himayesine alıyor. Artık bizden sorumlu. Artık ona aidiz. Fakat yani işte bir köle olarak değil. İlişki farklı. Onun ev halkı arasında bulunuyoruz. Artık bizden sorumlu. Bize bakacak. İhtiyaçlarımızı sağlayacak. O bizim... Evet, yapacağım abi. Yapacak bir şey yok. Tamam, okey. Öylece. Ve o bizim hamimiz oldu. Güzel bir kelime değil mi? Yani bizden sorumludur. O zaman oturabilirsin. Demek ki biz Mesih'e aidiz. Affolduk ama olay orada bitmez. Ha, aslında istediğini yapabilirsin. Özgürsün zaten artık. Ama onun lütfunda kal. Onun lütfundan uzaklaşma. Yoksa eski özüne dönmüş olacaksın. Mesih'e aidiz. Şimdi bu konuya değinen bir mevzu daha dile getirmek istiyorum bir parantez olarak. Eski anlaşmada ondalık kavramı var ya. Şimdi bu kavramın önemi neydi? Aslında gelirimin %10'u Rab'be sunduğumda sembolik bir şekilde ona ait olmam resmedilmiştir. Yani gelirim geldi, ona %10 vereceğim, iş bitti. Tamam mı? %10 verdim, %90'ı istediğim gibi kullanabilirim gelecek aya kadar. Tamam mı? Tanrı'ya karşı sorumluluğum bitti. Ödedim gitti. Fakat ondalık kavramı yeni anlaşmada yok. İsa Mesih'ten sonra ondalık kelimesini göremezsiniz İncil'de. Geçmiyor, yok. Neden acaba? Çünkü şayet ona aitsem, her şeyim, nefesim, canım, düşüncelerim, varlığım, her şeyim ona aitse, aslında ona %10'u vermek büyük bir saygısızlıktır. Değil mi? Doğum günümde çocuklar beni aradılar. Baba, senin için bir pastamız var evde. Gel eve. Yiyelim beraber. Ne güzel. O zaman geldim eve. Yoruldum işte metrobustan şöyle. Gittim 2 saat sonra evdeyim. Giriyorum kapıdan. Çocuklar şöyle. Tamam mı? Bir pasta vardı. Seni bekleyemedik. İşte bir dilim sana bıraktık, ayırdık. Afiyet olsun. İşte senin pastan. Benim mutlu olmam bekliyorlardı. Ama aslında bütün pasta benimdir. Aynı şekilde bazen Tanrı'ya işte %10. Ama ve Tanrı hani hepsi benim değil mi? diye düşünebilir mi acaba? Ve bunun ışığında Tanrı'ya %10'u verip de geri kalanı istediğim gibi harcamak büyük bir saygısızlıktır. Garsona bahşiş verir gibi. Aa, kilise toplantısından memnun kaldım. İşte %10. Ya da %15 değil mi? Pratik anlamında bu ne demek oluyor acaba? İşte bağış kutusu dolaştığında ya bütün hayatlarımızı mı onun içine mi koyacağız? Kendimi mi onun içine koyacağım? Ve aslında bağış konusunda hangi noktadan başlayabilirsen öyle başla. Ve bence %10 bir minimum olur. Oradan başla. Ama aslında amacın orada kilitlenmek olmasın. Amacın cömertlikte bütün ruhsal armağanlarda olduğu gibi ilerlemek olması lazım. Orada kilitlenme. %10 bir tavan değil, bir tabandır. Oradan başlıyoruz. Ve çünkü yoksa ne istiyorsun? %10 mu olsun? Ya da onun nur yüzü mü olsun? Değil mi? Ve bir seçeneğimiz var burada. O zaman ona aitiz. Her şeyimiz, bütün düşüncelerimiz, bütün hayatımız, bütün varlığımız Mesih'e ait. Ona yarışır biçimde yaşayalım kardeşler. Üçüncü olarak Mesihçiler Mesih'i, yani bir Mesihçi nedir? Yandaki kişi nedir, kimdir? Mesihçiler Mesih'i bedenleştirir. Bu ne demek acaba? Yani Saul Mesihçilere zulmediyordu. Öldürüyordu, taşlıyordu. Sonra şunu okuyoruz. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine Saul Saul neden bana zulmediyorsun dediğini işitti. Saul, ey efendim sen kimsin dedi. Yani seni tanımıyorum, sana zulmetmiyorum. Bu seste ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt geldi. Yani biraz mafya babası gibi, tamam mı? Benim aileme dokunursan bana dokunmuş olursunuz. Ama ne diyor? Bir Hristiyan'a dokunduğun zaman bana dokunmuş oluyorsun diyor İsa burada. Bana zulmediyorsun. Wow! Büyük bir şey. Bize sahip çıkıyor. Biz onun yeryüzündeki bedeniyiz. Ve Mesih'in görevi neydi? Görünmez olanı görünür kılmak. Ne dedi? Beni gören babamı görmüş olur dedi. Yani insanlar Tanrı'yı göremiyorlar. Nasıl, kim, nasıl bir Tanrı, nitelikleri nedir, kişiliği nedir diye bilmiyorlar. O zaman İsa geldi, aramızda yaşadı, dolaştı, konuştu, yemek yedi. Ve bu şekilde insanlar anladılar, wow, Tanrı da böyledir. Yani umursamaz değil, bize yakın, sevgi dolu, hastaları iyileştiren. Yani İsa Tanrı'yı bedenleştirdi, görünür hale getirdi. İsa dirildikten sonra ve cennete döndükten sonra bize aynı görev verdi. Biz onun yeryüzündeki bedeniyiz. İstanbul'daki insanlar Tanrı'yı göremiyorlar. Ama bizi görebiliyorlar. Senin okulundaki iş arkadaşların Tanrı'yı göremiyorlar. Ama seni görebiliyorlar. O zaman sen Tanrı'yı temsil ediyorsun onlara. Gösteriyorsun. Benim hayatıma bak, Tanrı'yı göreceksin diyebilir misin? Wow! Büyük bir sorumluluk. Büyük bir ayrıcalık. Mesih bizi kullanıyor. Biz onun yeryüzündeki elleriyiz. Ayaklarıyız. Ve kilisenin görevi Mesih'in görevinin devamı niteliğindedir. Görünmez olanı görünür kılarız. Bedenleştiririz. Pavlos da durumu şöyle açıkladı. Çünkü Pavlos için jeton hemen düştü. Anladı. Şöyle yazdı Efeslilerde, Tanrı onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Wow! Yandaki kişiye bakın. O kişi sana Tanrı'yı gösteriyor bir şekilde. Tanrı o kişiyi de görebiliyor musunuz acaba? Büyük bir ayrıcalık, büyük bir sorumluluk. Kendimizi temiz tutalım. Çünkü Tanrı'yı bedenleştiriyoruz. Ve Mesih'e davranır gibi kiliseye davranacaksın. Mesih'e saygı gösterir gibi kiliseye saygı göstereceksin. Mesih'e hizmet eder gibi kiliseye hizmet edeceksin. Mesih'e sever gibi kiliseyi seveceksin. Belki buna katılmıyorsun. Diyorsun, yok ben Tanrı'yı seviyorum da bu insanlar biraz garip. Tanrı'yı seviyorum demek çok kolay aslında. ben de Tanrı'yı seviyorum ama onun ispatı ne? İspatlayabilir misin? Ayete göre şu şekilde ispatlanır. 1. Yuhanna 4:20. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. Değil mi? Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin diyen buyruğu Mesih'ten aldık. O zaman etrafımıza bakalım. Bu millet, bu halk, bu hareket, bu bereket Mesih'in bedenidir. Ona saygı gösterelim. Sevelim, hizmet edelim. Onurlandıralım. Değil mi? Burası kutsal bir yer. Binadan bahsetmiyorum, halktan bahsediyorum. Kutsal bir halk. Mesih'in bedenidir. Ve 4 ve en son olarak, yani Mesihçiler nedir, kimdir diye, biz neyiz? Yani kimliğimde, Hristiyan yazdırdığımda ne demek oluyor acaba? Mesihçiler aslında Tanrı'nın yeni insanlığıdır. Açıklayacağım. Mesihçiler için dünya tarihi okulda öğrendiğiniz tarihine hiç benzemiyor. Hiç onu bilmenizi istiyorum. Bizim tarih algımız çok farklı. Başlangıçta Yaradan evreni ve insanları yarattı. Ve yeryüzünde bir bahçe dikti. Aden bahçesi, değil mi? Şimdi bütün yeryüzü bozkır, çöl, ama burada bir bahçe var. Bütün evren kaos içinde. Ama bahçenin içinde huzur var. Bahçenin içinde Tanrı'nın varlığı var. Dışarıda yok. Ve bahçeye bir adam koydu. Adem. Bizim atımız. Bizim büyük büyük büyük babamız. Ve Tanrı onu yaratıp bahçeye koydu. Ona bir görev verdi. Onun üzerine üfledi. Kutsal ruhla Adem yaşayan bir varlık haline geldi. Kutsal ruhla üfledi ve ona bir sorumluluk verdi, bir görev. Bahçeye bakacaksın, koruyacaksın ve dünyada genişleteceksin. Dışarıdaki kaosa bakın, hepsini benim yetkim altına alacaksın. Bahçenin sınırlarını yayacaksın, genişleteceksin. Ta ki bütün dünya benim huzurumla dolana kadar. O zaman içinde yaşam var, yaşam ağacı var. Dışarıda ölüm var. İçinde huzur var. Dışarıda kaos var. İçinde Tanrı var. Dışarıda Tanrı'nın varlığı yok. Böyle bir durumumuz var. Ama Adem ne yazık ki görevini yerine getiremedi. Bahçeyi koruyamadı. Hatta iblis yılan şeklinde bahçenin içine girdi, sızdı ve Adem'i aldatarak yendi. Ve Adem o yüzdenden bahçeden kovuldu ve artık çölde yaşadı. Ve yine de yeryüzünde yayıldı. Yani çocuklar yaptı, torunlar yaptı ve yeryüzünde yayıldı. Fakat Tanrı'nın suretiyle değil. Biz dünyaya günahla, isyanla, şiddetle, kötülükle doldurduk. Bizim ailemiz, bizim atalarımız bunlar. Biz onlardan geldik. Gurur duyuyor muyuz acaba? Çünkü biz onlara benziyoruz. Armut dibine düşer ya. Biz de Adem'e benziyoruz. Ve yeryüzünde yayıldık. Dünyayı doldurduk. Şiddetle, isyanla, pislikle, günahla. Ve Tanrı peygamberleri aracılığıyla vaatlerde bulundu. Sürekli şöyle diyordu. Bir gün yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir bahçe dikeceğim. yeni bir yaratılış olacak. Eski yaratılışı yargılayacağım ve yok edeceğim, ortadan kaldıracağım. Yeni bir yaratılış gelecek. Yeni bir başlangıç, yeni bir bahçe ve yeni bir Adem. Ve peygamberler tarafından şöyle vaatler sürekli vardı. Tevrat'ta, Zebur'da, eski anlaşmada. Biri gelecek ve ona Mesih diyeceğiz. Neden? Çünkü benim ruhumla meshedilmiş olacak. Benim ruhumla hareket edecek. O zaman Yahudiler bu gelecek kişiye hep Mesih dediler. Mesih gelecek, Mesih gelecek. İkinci bir Adem gibi olacak. Dünyayı yargılayacak, yok edecek, yeni bir yaratılışı başlatacak. Ve onu bekliyorlardı. Kim bu adam, ne zaman gelecek diye. Ve İsa geldiği zaman, Nasirala İsa doğduğu zaman ve yaşamaya başladı ve herkes anladı ki bu adam kutsal ruhla dolu. Bu adam umut getiriyor herkese. Bu adam ölüleri diriltiyor. Bu adamda bir şey var. Ona Mesih demeye başladılar. Yani bu vaat edilen kişi geldi artık. Bu ne demek oluyor? Demek ki Tanrı'nın yeni yaratılışı başladı. Wow. Ve çarmıhta bütün insanlığı temsil ederek Mesih öldüğünde ne oluyordu? Aslında Adem'in soyu yargılanıyordu. Ve suçlu bulunduk. Suçlu bulunduk. Ve yargılandık ve bir ceza verildi. Ölüm cezası. Ve Mesih o cezayı aldı hepimiz için. Bizim temsilcimiz olarak. O öldü bizim yerimize. Dünya çarmıhta yargılandı. O yargı günü oldu çarmıhta. Suçlu bulunduk. Cezalandırıldık. Ceza verildi. İsa cezayı yedi ve öldü. Kötülük yargılandı. Bir çizgi konuldu. Artık dünya tarihi ikiye ayrıldı. Çarmıhtan önce ve çarmıhtan sonra. Çizgi orada. Burada. Ya tarih ne? 2014. Neredeyiz? Yani ne demek 2014? Mesih'ten sonra 2014 yıl oldu. Mesih'ten önce, Mesih'ten sonra. Tarih ikiye ayrıldı. Ve üçüncü günde Mesih ölümden dirildi. Ve dirildiğinde yeni bir başlangıç oldu. Çünkü ölümü yendi. Yeni bir yaratılış başladı. Yeni bir dünya başladı aslında. Ve bunu görüyoruz. O akşam, sabah erkenden ölümden dirildi. O akşam öğrencileri arasındayken onlara şöyle dedi. Size esenlik olsun dedi. Eyvallah dediler. Yani selamun aleyküm, aleyküm belki. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Yani tıpkı Adem'de olduğu gibi ikinci Adem'de aynı şey oluyor. Üflüyor, kutsal ruhu veriyor ve yetkilendiriyor. Yani yeniden görevlendiriyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir dünya, yeni bir bahçe. Görev aynı. Görev ne? Bahçeyi, yani Tanrı'nın halkı. Kiliseyi. Dünyada yaymak, genişletmek. Çünkü içinde Tanrı'nın huzuru var. Dışarıda kaos var. Haberleri okumuyor musunuz? Kaos var. İçinde umut var. Dışarıda herkes çaresiz. İçinde yaşam var. Dışarıda ölüm var. Herkes Adem gibi ölüme mahkum. Ama biz artık ölüme mahkum değiliz. Ya fiziki olarak öleceğiz de dirileceğiz, yaşayacağız sonsuzlara kadar. Mesih'te olarak. O zaman kilise yeni bir bahçe oluyor. Ve görev ne? Dünyada bu bahçeyi yaymak. Adem'in yapamadığı İsa Mesih yaptı. Adem'in eksiklerini İsa Mesih muktedir kıldı. Ve eski dünya sistemi sona erdirecek. Çünkü yeni bir dünya sistemi geldi artık Mesih'te. Ve burada başlıyor. O zaman Mesihçiler kim? Tanrı'nın yeni insanlığıdır. İkinci Adem'den geldik. Büyük bir görevimiz var. İstanbul'a baktığımız zaman. O zaman Antakya'ya baktığımızda oradaki insanlar bunu kavramış ve bu şekilde yaşıyorlardı. Büyük şehir içinde imanlılar o kadar etkin, o kadar cesur, o kadar kutsal ruhla dolu ki şehirdeki herkes anladı. Burada başka bir şey oluyor. Bu sadece bir din değil, yani dinlerden biri. Yani bu Mesih sadece peygamberlerden biri olmuyor galiba. Burada daha büyük, daha heybetli, daha önemli bir şey oluyor. Bu insanlar bunu anladıkları için ve o şekilde yaşadıkları için insanlar onlara yeni bir isim bulmalıyız deyip Mesihçiler, Hristiyanlar dediler. Ve bizim İstanbul'daki hayatımız onlarınkine benzesin. Çünkü biz de Mesihçiyiz. Biz de Mesih'e aitiz. O zaman ona yaraşır biçimde yaşayalım. Yarın okulda, iş yerinde, komşuların arasında, komşularınla ilişkin nasıl acaba? Mesih'i bedenleştiriyoruz. Ve buradaki halk, buradaki kardeşleriniz senin için Mesih'i bedenleştirir. Abime baktığım zaman, wow, sende Mesih'i görüyorum. Yani biz onun suretine yeniden kavuştuk. Adem'in kaybettiği bize verildi. Burası kutsal bir halk. Büyük bir ayrıcılık, büyük bir sorumluluk. Ve biz kutsallığı aldık, bu mes, bu meshedilişi yeniden aldık. Ve İstanbul'da yaşadığımız sürece, kutsal ruhu taşıyoruz. Bu bereketi taşıyoruz. Gittiğimiz her yerde Tanrı bizimle geliyor. Ve dışarıdaki kaosu yavaş yavaş yok edeceğiz. Ve sevgiyle insanların yüreklerini kazanacağız. Çünkü sancağımız nedir? Sevgidir. O sancak altında yaşıyoruz artık. O zaman ayağa kalkalım, dua edeceğiz şimdi beraber. Evet. Aslında şimdi paylaş. Tamam, oturun. Eşay bir şey paylaşacak, sonra dua edeceğiz.
Kardeşim, Rabbin senin için iyi planları olduğuna inanıyor musun? Bunu anlayabiliyor musun? Yeremya'da bir ayet var, diyor ki, senin için olan planlarımı biliyorum. Harika planlar, sana zarar vermeyecek, sana umutlu bir gelecek vaat edecek. Sana esenlik verecek, seni başarılı kılacak planlar. Rab böyle söylüyor. Bu ayeti benden iyi kimse bilemez çünkü 10 yıldır evimin duvarında asılı, neredeyse her gün okuyorum. Peki uygulamada nasıl? Ben öğretmenim biliyorsunuz. Haziran'da çalıştığım okulun kurucusuyla görüştüm. Eylül'de benimle çalışmak istediğini söyledi. Ben de zaten istiyorum. Öğrencilerim beni seviyor, velilerim beni seviyor, her şey güzel. Eylül'ün ilk haftası görüşürüz diye ayrıldık. Eylül'ün ilk haftası okula gittim. Tamam, önümüzdeki hafta gel, sözleşmeni imzalarız dedi. Ufak bir zam yapacaktı. Perşembe günü ikinci kez okula gittim. Adam dedi ki zam yapmıyorum. Üstüne üstlük geçen seneki maaşını da vermiyorum. Hatta azaltacağım maaşını. Kabul ettim. Ama bu sefer de başka bir bahane öne sürdü. Sözleşmemi imzalamadı ve perşembe akşamüstü ben işsiz kaldım. O adama karşı neler söylediğimi size anlatamam. Kızdım, bağırdım, çağırdım. Böyle el kol hareketleri falan yaptım. Ki ben sakin yaratılışlı bir insanım. Çok fazla sesim yükselmez, çok bağırmam. Ya da insandım ya da insan olduğumu zannediyordum. Eve geldim. Kızım kapıyı açtı. Tabii suratımdan okudu. İşsiz kaldığımı söyledim. Üzülme anne dedi. Demek ki Rab senin orada çalışmanı istemedi. Başka bir iş ayarlıyor senin için dedi. Arkasına döndü gitti. 11 yaşında sinirimi bozdu. Yetiştirdiğin çocuk sana böyle bir şey söylüyor. Hamdolsun iyi bir şey. Perşembe ve cuma günü ve gecesi benim için çok kötü geçti. Çok kızgındım, çok ağladım. Çünkü elimde olan bir şey vardı. Garantiydi, cepteydi. Pazartesi okul açılsın diye dört gözle bekliyordum. Her şey yolunda. Bütün yaz öğrencilerimle yazıştım, konuştum. Ama birdenbire elimdeki şey alınıverdi. Andy demin dedi ya, umudunu neye bağlıyorsun? Benim demek ki o an için, o dönem için umudum olan şey işimdi. Perşembe, cuma çok kötü bir zaman geçirdim. Ve cumartesi günü birdenbire başka bir iş buluverdim. Bir okulu aradım. Görüşmeye çağırdılar. Okulun müdürü tanıdığım çıktı. Nasılsın Eşa? İyiyim. Tamam ben seni işe aldım. Şu maaşı veriyorum. Git evraklarını hazırla ve gel dedim. Çok utandım kendimden. Uzun zamandır Rab'le birlikteyim. İşte kilisede hizmet ediyorum. Ayetleri biliyorum. Ama böyle bir şey başıma geldiğinde garanti dediğim, benim dediğim, dört elle sarıldığım, sevdiğim bir şey benden alındığında tırt. Utanılacak şekilde davrandım. Hatta bir kardeşle konuştum. Bana dedi ki içinden başka bir eşay çıktı. Evet, içimden başka bir eşay çıktı. Bugünlerde bir kitap okuyorum. Orada diyor ki, kutsal kitapta bir ayet de var zaten. Tanrı bizi, yüreklerimizi altın gibi arıtmak istiyor. Nasıl arıtıyor? Ateşle, yüksek ısıda, fırına koyarak. Çünkü altının içerisinde demir gibi, nikel gibi, bakır gibi kalitesiz elementler, maddeler var. Görünmez. Ama ısıya tabi tuttuğunuzda, yüksek ateşte fırına koyduğunuzda o maddeler yavaş yavaş altından ayrılır ve saf altın ortada kalır. Altın sensin kardeşim. Demir, bakır, nikel gibi kalitesiz maddeler, elementler de işte senin içinde Tanrı'nın istemediği, seni iyileştirmek istediği noktalar. Peki ateş ne, yüksek ısı ne? Senin olduğunu zannettiğin, sevdiğin, değer verdiğin, tutunduğun ama Rabbin istemediği zorluklar, denenmeler ve sıkıntılar. Rab bizi zorluklarla, denenmelerle, sıkıntılarla saf hale getiriyor. Peki buradan benim işime dönelim. Nasıl bir iş? Çok daha kaliteli bir okul, çok daha iyi bir okul, çok daha profesyonel bir okul, 30 yıllık bir okul ve her şey daha önceki okulumdan çok daha iyi. Kutsal kitapta bir ayet diyor ki gece gözyaşları akar ama sabah güneş doğar. Kardeşim eğer kendine şöyle diyorsan aynı benim 2-3 gündür söylediğim gibi nasıl ben böyle davrandım, nasıl ben o kelimeleri ettim, nasıl o kadar bağırdım, nasıl o kadar kızdım, nasıl 2 gün ben bunları içimde yaşadım, ben böyle biri değilim diyorsan eğer sevin. Çünkü Tanrı seni arıtıyor. Arıtmak için önce bununla yüzleşmen lazım, görmen lazım ve Tanrı'nın seni iyileştirme sürecinin başladığına inan. Ve başka bir şey, Tanrı'nın senin için çok daha iyi planları olduğuna da inan. Hem ruhsal hem de dünyasal anlamda. Ve üzülme, benim düştüğüm hataya düşme, teşviğin kırılmasın. Rab senin için harika şeyler hazırlıyor, aynı bana hazırladığı gibi. Ve fırına giriyorsan, çıktığın halin, girdiğin halinden çok daha iyi olacak kardeşim, emin ol.